Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Muhammed Suresinin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Şehriver 1401, Hicri Kameri 4 Sefer 1444 ve Miladi 1 Eylül 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit ile Afganistan gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Semavi Tilavetler, Şia tarihinin büyük alimleri ve Kalıcı Itır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı reisi Amerikalıların yaptırımların işe yaramadığını itiraf ettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın siyasi davranıştan uzaklaşması gerektiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Tümgeral Bakiri, İran'ın Pakistan ile askeri işbirliğinin geliştirmesi için hiçbir kısıtlaması olmadığını belirtti. Avrupa Birliği, İran ve Amerika'dan nükleer anlaşma için makul yanıtlar aldık dedi. Türkiye'de elektrik ve doğalgaza zam geldi. Ve İslami Cihat temsilcisi İran'ın her daim Filistin halkına tam destek verdiğini belirtti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Washington yönetiminin İran karşıtı yaptırımlarına ilişkin Amerikalıların yaptırımların işe yaramadığını itiraf ettiğini belirtti. Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Toplantısının 7.si bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani'nin katılımıyla Tahran'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Reisi açılış konuşmasında adaletin insanın, kaybolmuş halkası ve Ehl-i Beyt'in dünyada adaletçilik şifresi olduğunu kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Ehl-i Beyt'in İslam ümmetinin birlik şifresi ve insanlık toplumunda ümit kaynağı olduğunu ifade etti. Dünyanın Ehl-i Beyt mektebine özel ilgi gösterdiğini de ifade eden reisi, bugün Batı başta olmak üzere dünyada gençlerin din ve maneviyata ilgisinin çok arttığını ifade etti. Cumhurbaşkanı reisi bugün İran İslam Cumhuriyeti sisteminin yenilmez olduğu ve sultan üzerinden hegemonyasını kabullenmeyen bir güç olduğu ispatlanmıştır, dedi. Washington yönetiminin İran karşıtı yaptırımlarına değinen reisi, Amerikalılar İran halkına yönelik uygulanan maksimum baskı ile kısıtlama politikası başarısız olduğunu ve işe yaramadığını itiraf ettiler ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı reisi Lübnan'daki Hizbullah, Yemen ve Filistin gençleriyle tüm direniş cephesi güçlerinin İran İslam Cumhuriyeti'nden etkilendiğini kaydetti. İnsan hakları savunucusu olduğunu iddia edenlerin tavrını eleştiren reisi, ne yazık ki bunlar çift standart davranışlarıyla birçok kişinin hakkının ihlaline karşı sessiz kalmıştır diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı siyasi davranışlardan uzak durmalı dedi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmenin ardından Instagram sayfasında şunları yazdı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı siyasi davranışlardan uzaklaşmalı ve sadece teknik görevlerine odaklanmalı. Emir Abdullahyan açıklamasını şöyle sürdürdü. Tüm tarafların nükleer anlaşmasına dönmesinden sonra ajansın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik siyasi tavırları ve temelsiz suçlamalarının tekrar gündeme gelmesi İran için kabul edilemez. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştükten sonra düzenlediği ortak basın toplantısında İran'ın barışçıl nükleer konuda dünyadaki ana aktörlerden biri olduğunu ve güvenliğin sağlanması bağlamında her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile Tahran'da gerçekleşen görüşmede İran'a yönelik Birleşmiş Milletler'in silah yaptırımının kalktığını ve İran'ın askeri işbirliğinin geliştirilmesi için hiçbir kısıtlamanın olmadığını söyledi. Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı General Zahir Ahmed ile bir araya gelen Komutan Bakri, Pakistan'ın İran için çok iyi komşu olup İran askeri ve mülki yetkileri için özel koruma sahibi olduğunu vurguladı. Komutan Selami, Pakistan'daki sel felaketinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. İki komşu ülkenin gelişmekte olan ilişkilerine dikkat çeken Tümgeneral Bakri, iki tarafın askeri komutanlarının ilişkilerin gelişmesinde özel rol ifa ettiklerini belirterek Pakistanlı mevkidaşı General Bajwa'ya selamlarını gönderdi. Komutan Selami sözlerine devamında Pakistan güvenliğini, İran güvenliği için gördüklerini ve bu ülkenin güvenliği için elinden geleni yapacaklarını ifade etti. Selami, gelecek 1-2 senede insansız ve insanlı savaş uçakları konusunda ortak planları olmasını temenni etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, herhangi bir askeri tehdide karşı koymaya tamamen hazırız dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Ekonomik Sanayi Günü dolayısıyla Savunma Bakanlığı tarafından organize edilen hava savunma fuarını ziyaret etti. Fuarın çeşitli standlarını gezen Tümgeneral Selami, Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler hakkında bilgi aldı. Tümgeneral Selami burada yaptığı açıklamada ülkenin gücüne güç katan İran savunma sanayinin kazanımlarını gurur verici olarak değerlendirdi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma alanında çeşitli ürünlere sahip olduğunu anlatan Tümgeneral Selami, bu alanlarda eksiklik söz konusu değil, herhangi bir askeri tehdide karşı koymaya tamamen hazırız dedi. Tahran'da düzenlenen hava savunma fuarında elektronik harp sistemleri, insansız hava araçları İHA, hava savunma sistemleri ve seyir füzeleri gibi ürünler teşhir edildi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Çekya'da Amerika tarafından İran'a gönderilen nükleer anlaşma metni için her iki ülkeden makul yanıtlar aldıklarını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında Amerika ve İran arasında değerlendirmelerin devam ettiği nükleer anlaşma hakkında açıklamada bulundu. Sputnik'in haberine göre Borrell yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüş için İran'dan sunduğu metin için İran ve Amerika'dan makul yanıtlar aldıklarını belirterek önümüzdeki günlerde bu ivmeyi kaybetmeyeceğimizi ve anlaşmayı da tamamlayabileceğimizi umuyoruz, dedi. Avrupalı diplomat ayrıca anlaşmanın ortak bir zeminde de değerlendirildiğini de belirterek, herkesin endişelerini dikkate alan bir anlaşma metnimiz olduğu açık ifadelerine kullandı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise dün Moskova'da yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüş için sunduğu metni inceleme sürecinin devam ettiğini belirterek, eğer Amerika gerçekçi olur ve var olan metni daha da güçlendirirse anlaşmaya varma ihtimalimiz uzak değil sözlerini de kullanmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1364 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.894'e, vaka sayısı ise 7.530.325 kişiye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1043'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.299.969'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında %24.4, sanayide %50.8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise %49.5 oranında artışa gidildi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesinin %20, sanayide %50, ticarethane abonelerinin tarifesine %30 zam yapıldı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibariyle zam yapıldı. Boru hatları ile petrol taşıma, doğalgaz da Eylül itibariyle geçerli olacak. Konut tarifesinde ortalama %20.4, KOBİ'lerde %47.6, sanayi tarifesinde %50.8 ve elektrik üretim amaçlı tarifede %49.5 zam yapıldığını bildirdi. BOTAŞ'ın internet sitesinde Eylül tarifesine ilişkin yer alan duyuruda, bu artışlara rağmen özellikle konutlarda kullanılan doğalgazda tüketicilere %80'in üzerinde destek verilmeye devam edildiği belirtildi. İthal bir enerji kaynağı olan doğalgazın %99'undan fazlasının yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edildi, kaydedilen açıklamada, dünyada salgının etkisinin azalmasıyla artan gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğalgaz fiyatlarında yüksek artışlar meydana geldiği aktarıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hakkındaki haberine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye iletişim modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir ifadelerini kullandı. Türkiye iletişim modeliyle ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın İngiltere merkezli Reuters haber ajansı tarafından hedef alınması bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir ifadesini kullanan ve Reuters'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı operasyonlarının ve sistematik manipülasyonların bir aparatı olduğunu söyleyen Altun, daha önce de pek çok kez çarpıtma ve yalan haberlere imza attığını belirtti. Altun, Reuters'in DAEŞ terörünün zirve noktasına çıktığı dönemde bu terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veren Türkiye'ye karşı dezenformasyon yaparken, esasında bazı batılı devletlerin yabancı teröristlerin Suriye geçişini görmezden geldiğini veya istihbarat servisleri marifetiyle bunu fiilen mümkün kıldığını, perdelediğini bildirdi.
Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı. Kovancılar ilçe çıkışı Elazığ yolunda aniden hortum oluştu. Vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. Yaklaşık bir dakika süren doğal olayı daha sonra hortumun dalması ile son buldu.
Bugün sabah saatlerinde İsrail işgal güçlerinin Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde gerçekleştirdikleri geniş çaplı arama operasyonu esnasında Filistinli iki genç şehit edildi. Hastane kaynaklarının verdiği habere göre Kalendiya mülteci kampı sakinlerinden Yezin Afane isimli genç işgal güçlerinin Elbire'deki Ummu Şeriayet mahallesine düzenledikleri baskın esnasında silahlı saldırıya maruz kalarak şehit edildi. Burada baskına ve saldırıya tepki gösteren gençlerle işgal güçleri arasında çatışmalar meydana geldi. Afane'nin gerçek mermilerle gerçekleştirilen saldırıda önce ağır yaralandığı ve Ramullah İstişari Hastanesi'ne kaldırıldığı ama çok kısa süre içinde hayatını kaybettiği bilgisi verildi. El Ayn mülteci kampı sakin ahalisinden Samir Halid isimli genç de işgal güçlerinin Nablus'un doğusundaki Balata mülteci kampına düzenledikleri baskın esnasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıda şehit edildi. İşgal güçlerinin baskınları ve saldırıları sebebiyle Balata mülteci kampında da geniş çaplı çatışmalar meydana geldi ve muhtelif direniş gruplarının işgal güçlerine karşı durduğu haber verildi.
Filistin İslami Cihad'ın Tahran temsilcisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını destekleyen tek ülke olduğunu belirtti. İslami Cihad temsilcisi Nasir Ebu Şerif, İrna'ya yaptığı açıklamada, tüm İslam ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti gibi Siyonist rejiminin işgaline karşı Filistin halkının yanında tam şekilde durması gerektiğini söyledi. Ebu Şerif, Siyonist rejim ile her türlü ilişki kurmanın Filistin halkının zararına ve Siyonist rejimin varlığının korunması doğrultusunda olduğunu kaydetti. İslami Cihat temsilcisi Türkiye'nin Siyonist rejim ile ilişkilerini normalleştirmesine ise Filistin konusunda hissedilir bir gerileme olduğunu da belirterek Türkiye yetkililerinin iç veya dış nedenlerden dolayı bunu yapmış olabileceklerine ancak bu aşamayı başarıyla geride bırakmayacaklarını da ifade etti.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistin direnişinin kutsal şehri savunmak için Kudüs Kılıcı Savaşı'na girdiğini hatırlatarak, Filistinli esirleri savunmak için de savaşlara girmeye hazır olduğunu belirtti. Heniye bugün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında işgal zindanlarındaki Filistinli esirlerin durumuyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Heniye esirler meselesinin herhangi bir örgüte, gruba veya partiye özel olmadığını, öncelikle ulusal bir mesele olduğunu vurguladı. Filistin halkının bulunduğu her yerde esirlerle ilgileneceğini ve dayanışma içinde olacağını belirten Heniye, çünkü onların davalarının tüm Filistinler için birleştirici ve ortak dava olduğunu vurguladı. Esirler hareketinin geçmişte olduğu gibi bugün de Filistin içindeki birlikteliğin ve dayanışmanın bir parçası olduğunu belirten Heniye, biz Filistinliler olarak esirlerimizin ve onların başlattıkları savaşların arkasındayız, aldıkları bütün kararlar meşru haklarını kazanmak içindir, dedi. Cezaevleri yönetiminin baskı uygulamalarının son bulması ve geçtiğimiz Mart ayında kabul edilen uzlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi için esirler 22 Ağustos'tan itibaren aşamalı bir şekilde direniş süreci başlattı.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasına ilişkin temel çalışmaları güçlendirme konusunda mutabık kaldık, dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği üçlü zirve sona erdi. Üçlü zirvenin ardından basın açıklaması yapan Michel, bugün Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki devletler arası ilişkileri düzenleyen barış anlaşmasında ilerleme sağlaması için temel çalışmaları güçlendirme konusunda mutabık kaldık ve Dışişleri Bakanlarına taslak metinler üzerinde de çalışmak üzere bir ay boyunca bir araya gelmeleri talimatını verdik, dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Avrupa Birliği'nin üçlü formatta 4. toplantısını gerçekleştirdiğini belirten Michel, görüşmeler Güney Kafkasya'daki son olaylar ve AB ile iki ülke arasındaki ilişkilere odaklandı. Toplantımız açık ve verimli geçti. Bunun için her iki lidere de teşekkür etmek istiyorum. Gündemimizde olan tüm konulara baktık diye konuştu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline girdiği bildirildi. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energo Atom'da sosyal medya hesabı üzerinden heyetin santrale girdiğine dair bilgi paylaştı. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiği belirtildi. Sevkiyatların İstanbul'daki Müşteri Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İmam Hümeyni'nin Gorbaçov'a tarihi mektubu yeniden bakış başlığı altında. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Gorbaçov'un hayatını kaybetmesi dolayısıyla siyasi hayatının en önemli olaylarından biri sayılan rahmetli İmam Hümeyni'nin kendisine esas konular hakkında yazdığı tarihi mektup ve Gorbaçov'a bulunduğu çok önemli tavsiyelerini yeniden ele alıyoruz. Soğuk Savaşı Bitirin isim olarak bilinen Soğuk Savaşı bitiren isim olarak bilinen Mihail Gorbaçov, 1985-1991 yılları arası Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideriydi. Gorbaçov'un başlattığı yeniden yapılanma ve açıklık adlı reform çalışmaları Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki Soğuk Savaş'ın bitmesini sağladı. Ancak bu reformlar aynı zamanda Komünist Parti'nin de ülkedeki siyasi üstünlüğünün sona ermesini ve 1991'de Sovyetler Birliği'nin resmen dağılmasına neden oldu. Gorbaçov 1996'da Rusya Devlet Başkanlığı için yarıştı ancak seçimlerde sadece %0,5 oy alabildi. Gorbaçov ismi zamanla Soğuk Savaş döneminin bir sembolüne dönüştü. Diğer yandan Mihail Gorbaçov ismi İran İslam İnkılabı lideri Ayetullah İmam Hümeyni'nin kendisine gönderdiği İslam'a davet mektubu ile de tanınıyor. İmam Hümeyni, Sovyetler Birliği'nin son lideri olan Gorbaçov'a 3 Ocak 1989'da bir mektup gönderdi. Bu mektup Ayetullah Abdullah Cevad Amuli, Doktor Muhammed Cevad Laricani ve Merzi Hadideçi'den oluşan bir heyet tarafından Gorbaçov'a teslim edildi. Bu mektup siyasi analistlerin komünizm dünyasındaki gelişme ve değişikliklerin başlamasını izlediği bir anda eski Sovyetler Birliği Başkanı muhatap alınarak yazılmıştır. İslam devrimi lideri İmam Hümeyni eski Sovyetler Birliği'nin çöküşünü öngörerek şöyle yazmıştı. Bundan sonra komünizmi dünyanın siyasi tarihinin müzelerinde aramak gerekir. Çünkü Marksizm insanın gerçek ihtiyaçlarından hiçbirine cevap verecek güçte değildir. Zira maddi ve materyalist bir doktrindir. Maddiyat ile insanlığın batıda ve doğudaki tüm insanların en temel sorunu olan maneviyat inançsızlığı krizinden kurtarmak mümkün değildir.
Mektupta ayrıca materyalist düşüncenin eleştirilmesinin yanı sıra komünizmin ileri gelenleri maneviyata davet edilmiş ve dine teveccüh etmeleri ve dini hakikatleri daha iyi tanımak için İran'ın Kum şehrine düşünürlerine göndermeleri tavsiye edilmişti. Sovyetler Birliği'nin son lideri Gorbaçov, İmam Hümeyni'nin mektubunu olumlu karşıladı ve Tahran'a kendi cevap mektubunu gönderdi. Ancak Gorbaçov'un cevabı imamın mektubundaki derin anlamı idrak edemediğini gösteriyordu. Gorbaçov, imamın mektubuna atıfta bulunarak ülkemizde dini yaşama özgürlük vereceğiz, farklı ideolojilere sahip olsak da barışçıl bir şekilde yaşayabiliriz dedi. Ardından Gorbaçov gülümseyerek İmam Hümeyni bizi İslam'a davet ediyor. O halde biz de onu kendi ideolojimize davet edelim. Oysa bu davet bir ülkenin kendi işlerine bir müdahaledir ifadelerine kullanmıştı. Gorbaçov'un mektubu aldıktan sonraki ilk cevabını dinleyen İran heyeti başkanı Ayetullah Cevad Amuli, eski Sovyetler Birliği liderinin söylediklerine cevaben ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Din özgürlüğünü savunmanız ve ülkenizde farklı düşünce ve inançlara saygı göstermeniz takdir edilecek bir yaklaşım. Sovyetler Birliği lideri olarak ülkenizin sınırları içerisinde aldığınız her karardan ve uyguladığınız her politikadan siz sorumlusunuz. Ancak imamın sizin ülkenizin toprağı, suyu, taşı ve sınırları ile bir işi yok. İmam sizin ruhunuza ve maneviyatınıza hitap ediyor. Sayın Gorbaçov, siz ölümünden sonra 70 yıl içerisinde kuruyan bir ağaç gibisiniz. İmam size ölümün son olmadığını hatırlatıyor. Siz ölümü yok olmakla eş tutuyorsunuz. Oysa ilahi önderler ölümü sadece yeni bir hayatın başlangıcı olarak görmektedir ifadesini kullanmıştı. Gorbaçov 1990 yılında yani imamın mektubundan 10 yıl sonra imamın mektubunu görmezden geldiği için pişman olduğunu dili getirmişti. Çünkü komünizm sona ermiş ve Sovyetler Birliği tamamen dağılmıştı. İmam Hümeyni'nin ölüm yıldırımı dolayısıyla verdiği bir röportajda konuşan Gorbaçov, İmam Hümeyni'nin mesajının tüm çağlara hitap ettiğini düşünüyorum. Bana yazdığı mektup da İmam Hümeyni'nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu gelişmelerden endişe duyduğunu hissettiğim açıklamasında bulunmuştu.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Brüksel'de Üçlü Karabağ Barış Zirvesi konusunda. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantıda bir araya geldiler. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in daveti üzerine gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün temaslarına başladı. Aliyev temasları kapsamında Michel ve Paşinyan ile üçlü toplantıda bir araya geldi. Dördüncü kez gerçekleştirilen görüşmenin gündeminde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişimin ve ulaşımın açılması ile ilgili komisyonlarda müzakerelerin yapılması konuları yer aldı. Ayrıca Mayın sorununda dahil olmak üzere insani meseleler, Ermenistan'daki Azerbaycan Cumhuriyeti halkına ait toplu mezarlar, tarihi ve kültürel anıtların durumunu ele aldı. Dünkü zirve geçen bir senede Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla Karabağ münakaşasının tarafları arasındaki resmi görüşmelerin Brüksel'deki ikincisi sayılıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın toprak üzerindeki anlaşmazlıkları ve sınır sorunlarının çözümü için Batı'nın sorumlulukları konusunda Avrupa Birliği'nin görevleri ve çerçeveleri önceden belirlenmiştir. Bu görevler Ermenistan ablukasına son verilmesi, Bakü ve Erivan'ın resmi ve uluslararası sınırların belirlenmesi ve nihai Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasından oluşuyor. Bundan önce münakaşa tarafları Rusya'nın arabuluculuğuyla Barış Anlaşması'nın çerçeveleri ve maddelerini belirleyerek 10 maddelik Barış Anlaşması'na imza atmışlardı. Bunun için Brüksel Zirvesi'nin aslında göstermelik bir zirve ve Kafkasya bölgesinde arabuluculuk rekabetinden ibaret bir girişim olduğu ifade edilebilir.
Brüksel sürekli şekilde barış arabulucusu misyonunu yerine getirmek için çabalarına devam ederek Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a yönelik tutumunu dengeli hale getirmeye gayret göstermekte. Bakü ve Erivan arasında barış anlaşmalarının Moskova arabuluculuğu ile imzalanmasına rağmen taraflar arasında sınırların belirlenmesine ilişkin ihtilaflar devam etmekte ve zaman zaman temas hatlarında iki ülkenin askerleri arasında çatışma yaşanmakta. Bu bağlamda Ermeni uzmanlar Batı'nın Ermenistan'a Azerbaycan Cumhuriyeti'nden imtiyaz koparması için yardımına ümit gözüyle bakıyorlar. Ancak bu Brüksel zirvesine kötümser bakan Ermeni uzmanları sayısı da fazladır. Örneğin Ermeni uzmanlardan Şaban Gantaryan, Brüksel zirvesinden bir sorun çıkacağını düşünmediğini belirterek insani açıdan ancak Batı'nın esirlerin dönmesi noktasında olumlu girişimde bulunabileceğini kaydetti. Bundan önce kuşkusuz Avrupa Birliği Güney Kafkasya'da önemli bir aktör sayılıyordu. Ancak Rusya'nın Karabağ başta olmak üzere bölgedeki askeri varlığı ortada ve herkes Rusya'nın barış anlaşmasının imzalanmasında rolünü iyice belirlemekte. Bunun için AB'nin Rusya'yı barış görüşme sürecinden çıkarabileceği pek düşünülmüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk grubunun feshedilmesi konusunda son sıralarda mutabık kaldılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Amerika 2001 yılında terörle mücadele bahanesiyle Afganistan'ı işgal etti ve 20 sene bu işgal sürdü. İşgal edilen Afganistan halkı için kötü miras geride bıraktı. Öyle ki bu işgalin geride bıraktığı etkiler onlarca sene sürmeye devam ediyor ve sürüyor. Amerika ve müttefikleri El-Kaide ve Taliban'ı yok etmek bahanesiyle aslında 20 sene Afganistan'da kaldılar. Ancak bu işgal senelerde radikalizmle mücadelede Amerika güçleri ve müttefikleri başarılı olmadı ve IŞİD gibi teröristlerin faaliyetlerinin artması için bir tür de zemin hazırlamış oldu bu 20 sene işgal. Ve şimdi bugünkü sohbetimizde Amerika askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir değerlendirme yapmak istiyoruz Afganistan'ın durumu ile ilgili. Özellikle bu işgalin bölgemize nasıl bir etki bıraktığı konusunda da uzman konuğumuzun görüşlerini alacağız. Yayınımızda insan hakları aktivisti Sayın Üzer Yiğit bizimle birlikte. Üzer Bey hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Beyaz Saray'ın 20 sene işgal boyunca başarısız karnesini bugünkü sohbetimizde sizinle incelemek istiyoruz efendim. Şimdi bu Amerikalıların 20 sene Afganistan işgal edip bu ülkenin altyapısını yok ederek efendim geniş çaplı katliamlar yaptığını biliyoruz. Özellikle terör örgütlerinin vasıtasıyla bunları gerçekleştirdiğini ve bölge ülkelerine de bunların sıçradığını biliyoruz. Şimdi Amerika Afganistan'dan çekilerek bir tür başarısız olduğunu ispatladı da bundan sonraki Afganistan'ı nasıl bir vizyonda dünyaya bıraktı? Yani Afganistan bundan sonraki yıllarda ister siyasi süreç olsun veya toplumsal açısından nasıl bir durumla karşı karşıya bulunuyor veya bulunacaktır?
Öncelikle tekrar yayınlar diliyorum. Bir söz vardı. Derlerdi ki İngiltere'de hiç olay olmuyor çünkü orada İngiltere Büyükelçiliği yok derdi. Böyle bir algı var dediği şeyde. Amerika Birleşik Devletleri maalesef sadece bireysel varlıklarının olduğu yerde değil, elçiliklerinin bulundukları yerde bile bu şer faaliyetlerini dünyada yürütüyorlar. Afganistan bölgesine veyahut da Amerika'nın daha önceden varlık olan bölgesine gelince her şeyden önce bir toplumsal tramvayla terk ediyorlar orayı. Artık zihni kendisi radikalleşmemişse bile, yani Müslüman olmayan topluluklarda da biliyorsunuz bulundular. İşte orada yine o bölgede, Vietnam'da, orada burada. Her şeyden önce engelli ve yani bedensel engelli ve psikolojik sorunlu olan bir toplum geride bırakıyorlar ki bu toplumun sonradan kendisini diriltmesi ve ileriye doğru yürümesi gerçekten zor. Olduğu gibi yine bir şekilde kendilerine bağımlı bırakarak gidiyorlar. Şu anda dediğimiz gibi biz bir yıldır Afganistan'dan çekildiler. Afganistan hala savaşın yaralarını sarmaya çalışan, bir taraftan da toplumun çeşitli katmanları birbiriyle yaşamayı entegre olmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten de bir ülke için, bir toplum için ciddi bir travmadır. Biz buna şahit oluyoruz hep birlikte.
Tahran Radyosu.
Evet, Üzer Bey, mevcut Afganistan ile Amerika'nın işgal ettiği Afganistan arasındaki sizce bir fark var mı şimdi? Yani işte yönetim açısından olsun veya egemen olan o siyasi görüş ve bakış açısı arasında bir fark var mı sizce?
Yani bunu ben şahsi olarak değerlendirebilirim. Bizim elimizde 1940'ların Afganistan'ı var. Sonra Rusların gelmesiyle birlikte başlayan direniş Afganistan'ı var. Yani Rusya işgaline veyahut da Rusya'nın varlığına karşı. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bir Afganistan ve şimdiki Afganistan var. Aradaki değişim çok bariz ortada. Elbette ki şimdiki Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce sizin girizgahta bulunduğunuz gibi radikalizmle mücadele için girmiş olduğu bir Afganistan'da mücadele ettiğini söylediği radikallerin yönetimi var şu anda. Bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Afganistan'da ciddi bir hafıza silinmesi oldu. Ciddi bir geçmiş silinmesi oldu. Elbette ki biz Taliban yönetimini kısa bir süreli görmüştük. Afganistan'da daha önceden Hikmetyar ve Rabbani hükümetine karşı biliyorsunuz o seneleri ben hatırlıyorum, gayet iyi hatırlıyorum. Bir gece ansızın Kabil'e girmişlerdi. Toyota jiplerle üzerlerinde silah olan, biz o zaman şöyle bir değerlendirme yapmıştık. Amerikan mollaları Afganistan'ı işgal ediyorlar demiştik. Evet. Bir müddet sonra onlar yeniden yine Amerikan'ın eliyle radikalleştiler. Amerika Birleşik Devletleri bu sefer onlarla mücadele adı altında oraya girdi. Uzun süre kaldı. Afganistan'ın çeşitli etrafında haber almaya başladığımız kendi arkadaşlarımız, dostlarımız var. Çok değerli ve kıymetli maden ocaklarını, şunlarını bunlarını Amerika Birleşik Devletleri veyahut da onların tespit etmiş olduğu uluslararası şirketler işlettiler. Altın çıkarttılar, başka madenler çıkarttılar.
Evet.
Şimdi o mücadele ettiği örgüte bırakıp tekrar geri çıktılar. Bence hiçbir şey değişmedi. Belki daha kötüye gitti.
Şimdi bu işgalin ardından özellikle göç meselesiyle ilgili bölgemizdeki ülkeler bayağı yani etkilendi ve rahatsız oldu. Başta İran ve Türkiye olmak üzere şimdi Afgan mültecilerin göç dalgasıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu göç meselesini giderme konusunda sizce ülkelerin ve özellikle bölge ülkelerin nasıl bir etkileşim içinde bulunmaları lazım?
Yani Birleşmiş Milletler bu mültecilerle ilgili atmış olduğumuz imzalar var, bazı kanunlar var. Bence bunun baştan itibaren değişmesi gerekiyor. Hem İran hem de Türkiye bu konuda gerçekten de mağdur olan iki ülke. Afganistan Savaşı'nın ta başından beri, yani 1980'lerden bu tarafa, İran biraz daha fazla çünkü daha tampon bu konuda. Benim yanlış hatırlamıyorsam İran'da daha fazla Afgan mülteci yaşamakta. Biraz daha dil birlikteliği olduğu için İran'a entegre olmuş durumdalar ama Türkiye de bu konuda çok mağdur. Türkiye ile İran arasında şöyle bir kıyas olabilir. Ben İran tam bilmiyorum ama Türkiye'ye gelen Afganlıların genelde ailesiz geldikleri, yani sadece erkek nüfusun, bir de genç erkek nüfusun geldiği,
evet,
dikkat çeken muhalif bir zihniyet var. Bunların hem toplum örf adeti ve ahlaki yönünden biraz sıkıntı çektiği söyleniyor. Hem de hangi amaçla geldiğine yönelik çeşitli spekülasyonlar oluyor işte. Bunlar,
evet,
genç ve erkekler, kadınsız geliyorlar buraya.
Evet.
Bu burada tartışılan konular içerisinde. Ama bu Türkiye'de İran'ın tek başına altından kalkacağı bir sorun değil. Birleşmiş Milletler'de imzalanan göç politikalarının yeniden değişmesi gerekiyor.
Evet.
Ve dünya buna birlikte çözüm bulmak zorunda. Elbette ki hiçbir insan, kimse vatanından, yurdundan çeşitli sebeplerle olsun istemez. Tabii bu göçmen arkadaşlarımız, Allah yardımcısı olsun diye.
Evet. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın Üzeyir Bey.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızda İnsan Hakları Aktivisti Sayın Üzeyir Yiğit ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 1. yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Afganistan'ın mevcut durumunu kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde okula dönen 1.3 milyondan fazla Filistinli çocuğun ciddi tehlike ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu duyurması, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Irak'ın ulusal birliğinin koruması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısının Hindistanlı askeri heyetle görüşmesinde yaptığı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısı, İran ve Hindistan gibi güçlü ülkeler de dahil olmak üzere bölge ülkeleri bölgede güvenliği sağlayabilir ve bölge dışı ülkelerin varlığına ihtiyaç yoktur dedi. Hindistan Milli Savunma Üniversitesi heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon İşlerinden Sorumlu Başkomutan Yardımcısı ile bir araya geldi. Tuğamiral Seyyari, Hindistan Ulusal Savunma Üniversitesi heyeti ile yaptığı görüşmede şöyle dedi. Bölgesel güçler, enerji güvenliği ve diğer birçok konuda ikili işbirliğini genişletmek istiyorlar. İran ve Hindistan'ın geniş Hint okyanusunda ortak bölgesel çıkarları var ve bu alanda daha fazla ortak bölgesel işbirliğine sahip olmalıdır. Tuğamiral Seyyari açıklamasını şöyle sürdürdü. Ortak hava ve deniz tatbikatları yapmak, profesör ve öğrenci değişimi, eğitim ve savunma teknolojisinde işbirliği ve bilim, araştırma, çalışma ve danışmanlık hizmetlerinde işbirliği, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde ele alınan başlıca konulardır. Söz konusu görüşmede Hindistan Ulusal Savunma Üniversitesi Heyeti Başkanı Tuğgeneral Radesh Moga da Hint halkının İran İslam Cumhuriyeti'ne olumlu baktığını dile getirdi.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın Suriye petrolünü çalmaya devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Cami Cam gazetesinde Suriye gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, bu ülkenin topraklarındaki yabancı askeri güçlerin ve terörist grupların yasa dışı varlığına son verilmesi çağrısında bulundu. Amerika'nın Suriye'deki askeri kolu olan IŞİD terör örgütünün yenilmesiyle Amerikan güçleri doğrudan bu terörist grubun yerini aldı ve IŞİD yerine Suriye petrolünü çıkarmaya ve yağmalamaya başladı. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessam Sebbag, Amerika ve Avrupa Birliği tarafından dayatılan ekonomik terör ve toplu cezalandırma politikalarına son vermek için derhal ve koşulsuz olarak harekete geçilmesini talep etti. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Suriye hükümetinin talebi veya onayı olmadan Amerikan kuvvetlerinin Suriye topraklarında bulunmasının yasal bir gerekçesi olmadığını ve bu varlığın Birleşmiş Milletler tüzüğü, uluslararası yasalar ve Güvenlik Konseyi'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi.
Hemşeri gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı, siyasi işler yardımcısının Nijerya'dan bir parlamento heyetiyle görüşmede yaptığı açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Dışişleri Bakanı, siyasi işler yardımcısı Nijerya'dan bir parlamento heyetiyle yaptığı görüşmede İran milletinin ileriye dönük hareketinde bir kesinti olmadığını vurguladı. İslam İran Dışişleri Bakanı, siyasi işler yardımcısı Ali Bakri Keni, Salı günü Nijerya Parlamento Dostluk Grubu Başkanı ve üyeleriyle yaptığı görüşmede, Amerika'nın son 40 yılda İran milletine karşı çatışmacı yaklaşımına atıfta bulunarak, İran milletinin ileriye doğru hareketinin bir an olsun kesintiye uğramadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı siyasi işler yardımcısı açıklamasının devamında şöyle dedi. Son 40 yılda İran milleti tehditleri fırsata çevirirken fırsatlar aracılığıyla ülkenin ilerlemesine vesile oldu. Öyle ki düşmanlar bugün İran'ın ilerlemesinin yok edilmesi veya durdurulmasını ana hedefleri haline getirmiş bulunuyor. Görüşmede Nijerya Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Talito Asansi, İran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir evde Kur'an-ı Kerim çokça okunursa orada hayır ve bereket artar ve ev halkı müddetlerce ondan zevk alırlar ve yeryüzündekiler için yıldızların parladığı gibi bu evde göktekiler için parlar.
Semavi Tilavetler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Muhammed el-Leysi'nin hayatını gözden geçireceğiz.
Mısır'da eski ve yeni karileri birbirine bağlayan halka olarak tanınan Muhammed el-Leysi'nin huşu içindeki mahzun sesi her dinleyiciyi adeta kendisiyle alıp götürür. Kur'an-ı Kerim'in seçkin karilerinin her birinin dinlemeye değer kaderleri vardır ve hayatları ise her zaman başarılar ve hummalı çalışmalarla olmuştur. İlahi başarılar kullarının çalışmalarına bağlıdır. Nitekim Allah-u Teala bana doğru bir adım atan kula ben daha fazla adımla ona doğru giderim.
Muhammed el-Leysi az yaşı ve genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolunu bularak bu yolda ilerleyen ve bu uğurda her türlü çalışmaya katlanan biridir. Tilavet semasında parlayan bu güzel yıldızı sevilen bu kari tanıtmak için programımız boyunca bizleri takip edin.
Mısır'ın doğu illerinden Zegazi kentine bağlı Nuhas köyünde 1952 yılında dünyaya gelen Muhammed el-Leysi, Kur'an-ı Kerim'e gönül veren bir ailede gelişerek büyüdü. Babası Muhammed Ebu el-Ala, köyde tüm Kur'an-ı Kerim'in hafızı olan tek kişiydi. Muhammed babasının denetiminde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hıfz etmeye başladı. Allah'ın yardımı ve kendi zeka ve üstün yeteneği sayesinde daha 3 yaşındayken tüm Kur'an-ı Kerim'in hafızı oldu ve çok çabuk babasının izinden gitmeye başladı.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim hafız olmak, bu üstün yeteneğin Kur'an-ı Kerim ile ilgili diğer sanatlarla uğraşmamasına sebep olmadı. Böylece 6 yaşına kadar tilavetin tüm tekniklerini de babasından öğrendi. Kur'an-ı Kerim'in seçkin karisi bununla da yetinmedi ve dönemin büyük karilerini yanına giderek kıraatlerdeki farkları öğrendi. Bu da Muhammed el-Leysi'nin çocukluk ve gençlikteki üstün zekasını gösteriyor. Böylece henüz 15 yaşındayken köy içindeki törenlerde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başladı.
Fakat Allah'ın verdiği bunca kabiliyet ve yeteneğe sahip olup da İnsanın adının sadece küçük bir köy olan Nuhas'ta kalması mümkün mü? Muhammed el-Leysi'nin adı ve şöhreti ve güzel tilavetlerinin tarifi çevre kent ve köylere de ulaştı ve böylece neredeyse Mısır'ın doğusundaki tüm illerde tanındı ve büyük saygı gördü. İnsanlar onun Kur'an-ı Kerim tilavetindeki güzel sesi ve uzun nefesinden hayrete düşüyor. Ve genç bir karinin Abdülbasit Muhammed Abdülsamet, Mustafa İsmail, Muhammed Rafet, Kamil Yusuf, Behtimi ve Said Abdülsamet El-Zenati gibi büyük karileri hem de büyük bir titizlik ve özenle taklit edebilmelerine şaşıyorlardı. Sohbetimizin bu bölümünde ise Meryem suresine Üstad el-Zenati'yi takdir eden Muhammed el-Leysi'den dinliyoruz.
Muhammed el-Leysi'nin çalışmasındaki zirve onun Mısır Radyosu'ndan tilavet izni almasıydı. Kur'an-ı Kerim'i kıraat eden herkes Mısır Radyo ve Televizyonu'nda kıraat etmek için değerli izne sahip olamaz. Fakat Muhammed el-Leysi herkes tarafından itiraf edilen güzel sesi ve kıraatteki üstün yeteneğiyle henüz 32 yaşındayken radyoda kıraat izni alabildi. Böylece Kur'an-ı Kerim çalışmaları ile ilgili değerli karnesini daha da zenginleştirdi. Radyoya giriş aslında bir kari için genel şöhretin en önemli adımı sayılır. Radyodaki tilavetiyle Muhammed el-Leysi'nin adı ve sesi Mısır sınırlarını aştı ve daha büyük bir kitle tarafından tanındı.
Muhammed el-Leysi'nin tilavetteki başlıca yöntemi Mısır'ın altın çağındaki seçkin kalileri en güzel biçimde takdir etmekti. O hatta profesyonel bir kari olduğunda bile bazen kıraattaki bu icra yöntemi gerçekleştirirdi. Genel olarak Muhammed el-Leysi kıraatinin başlıca özelliğinin sesi ve tonunun güzelliği, tilavetteki coşku ve sıcaklık, hazin ve manevi icra ve akıllıca nameler olduğu söylenebilir.
Mısır Radyosu'na girmesi ardından Muhammed el-Leysi Mısır doğusunun en seçkin karisi olarak İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Zeynep selamullah, Nur ve Şafii camilerinde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Üstelik bu tilavetler Kahire Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanırdı.
Muhammed el-Leysi Kahire'de İmam Hasan aleyhisselam camisinde sabah ezanından önce Salat el-Fecr programını Allah'ın kendisine büyük lütuflarından olduğuna inanırdı. Kendisiyle yapılan bir röportajda bu camide daha fazla Kur'an-ı Kerim tilavet etmek istediğini söyledi. Sabah tilavetleri hakkında ise şöyle diyordu.
Tilavet için sabahları kat etmem gereken mesafe Kahire ile yaklaşık 130 kilometreydi. Eğer örneğin sabah ezanı saat 4'te olsaydı gece saat 22'de yola çıkmam gerekirdi. Kahire'nin yakınında bir kahvehanede biraz dinlenirdi. Oradan tilavet yerine gidene kadar sabah saat 1 olurdu. Tilavet yerine oturur ve saat 4'e kadar ezberlediklerini gözden geçirirdi.
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث.
Bunca azim ve irade konusunda kendisine sorulduğunda şöyle karşılık verdi. Ben sonucu beni tilavet için davet ettiğinde basamaklardan çıkmak için kendimi hak tanımıyorum. Zira bu tilavetler çok önemlidir ve İslam dünyasında kalacaktır. Bu birkaç basamağın benim nefesime etkilemesine izin veremem.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlere Mısır'ın büyük Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Muhammed el-Veysi'nin çalışmaları ve hayatı ile ilgili özetle bazı bilgileri aktarmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsuday.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şia tarihinin büyük alimleri.
Muhterem dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün Şia dünyasının büyük din alimlerinden sizleri Meşruta İnkılabı ve ardından Tebriz kentinde yaşanan olaylardaki etkin şahsiyetlerden biri olan Şeyh Muhammed Hiyabani ile tanıştıracağız. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde İran'ın Meşruta İnkılabı'nda etkin ve önemli rolleri olan Seyyid Hasan Müderris, Şeyh Fazlullah Nuri, Ahun Torasani ve diğer birçok din alimiyle tanıştırdık. Bugün ise Meşruta İnkılabı'nda ve ardından Tebriz kentinde yaşanan olaylarda büyük rolü olan genç bir din alimiyle tanıştırmaya karar verdik.
Miladi 1880 yılında Doğu Azerbaycan eyaletinin Hamene kentinde dünyaya gelen Şeyh Muhammed Hiyabani'nin babası Hac Abdülhamid, Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de bir tacirdi. Muhammed ilk öğrenimini bitirince bir süre babasının ticarethanesinde ticaret tekniklerini öğrendi. Fakat bir süre sonra ilim öğrenmek ve bilgi edinmeye daha yatkın olduğunu fark etti ve bu yüzden ticareti bırakarak Hamene kentine geri döndü. Şeyh Muhammed Hiyabani Tebriz kentinde dini ilimler öğrenmeye başladı ve diğer talebelerin tersine sadece fıkıh ve usul öğrenmekle yetinmedi. Matematik, tarih, edebiyat, nücum ve felsefeyi de öğrendi. Öğrenciliğinden beri takvim yazmaya meraklı olan Muhammed, bu konudaki en zor bilimsel problemleri çözmede başarılı oldu.
Şeyh Muhammed Hiyabani din ilimden medreselerin geleneğine göre öğrendiklerini kendisinden daha genç olan talebelere öğretirdi. Fakat tüm ilimlerin arasında hepsinden daha zor olan nücum ve matematiği öğretmeye daha fazla ilgi gösteriyordu. Onun bu ilimleri öğretmekteki akılcılığı ve belagatı, ayrıca konulara ince bakışı ve yüksek dikkati genç talebelere ilaveten diğer faziller ve alimlerin de onun derslerine ilgi duymalarına ve hocalıktaki ustalığını takdir etmelerine sebep oldu. Thank you.
Mehmet Tebriz kentinde ikamet ettiği mahallenin adı Hiyaban Mahallesi olarak bilinirdi. Kendisi burada Kerimhan Camii'nde cemaat namazı kılardı ve bu yüzden Şeyh Muhammed Hiyabani olarak tanındı. Tebriz'in büyük alimlerinden biri olan Seyyid Hüseyin Hamenei'nin kızı ile evlenmesi ise onun daha da halk tarafından ilgi duymasına sebep oldu. Bazen kayınpederinin yerine Tebriz Ulu Camii'nde namaz kılar ve konuşma yapardı. Böylece Şeyh Hiyabani gençlikten itibaren mihrap ve minber vasıtasıyla halkla iç içe oldu ve çeşitli dini, bilimsel, kültürel ve sosyal konuları onlar için açıklıyordu.
Meşrutiyet devrimi sırasında Şeyh Muhammed Hiyabani, Tebriz Devlet Derneği'nin aktif bir üyesi olarak şehrin yönetiminde etkin rol oynadı. Derneğin düşünce ve liderlik temellerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen gerektiğinde omuzuna silahı alıp mücadele meydanında aktif şekilde savaştı. Diğer savaşçılarla birlikte bir arada bulunması ve devrimci konuşmaları ise savaşçıları ve mücahitleri cesaretlendirir ve direnişlerini artırırdı.
Tahran Radyosu.
Kraliyet düzeninin meşruta sistemine dönüşmesine karşı olan Muhammed Ali Şah Kacar, Tebrizli meşrutiyetçiler ile savaşmak için 40 bin kişilik bir ordu gönderdi. Fakat birçok olanak ve imkanın kullanılmasına ve büyük paraların harcanmasına rağmen Tebriz halkının direnişini kıramadı. Bu yüzden savaşın mali ihtiyaçlarını karşılamak için yabancılardan borç almaya karar verdi. Tebriz Devlet Derneği üyeleri Şah'ın bu kararını şiddetle protesto ederek Şeyh Muhammed Hiyabani'nin önerisiyle Fransa'nın Senato ve Ulusal Meclisi'ne telgraf çekerek şöyle yazdılar. Milli Şura Meclisi'nin Şah tarafından kapatıldığı İran tarihinin bu zaman diliminde meclisin izni olmadan yabancılardan alınan her türlü kredinin ödenmesini İran halkı üstlenmeyecektir. Bu itiraz ise Kacar Şahı'nın yenilmesi ve meşruta yanlılarının ikinci kez zaferi tatmalarına sebep oldu.
İkinci Milli Şura Meclisi'nin kurulması ile Şeyh Muhammed Hiyabani Tebriz halkının milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. O dönemde Amerikalı Morgan Schuster tarafsız bir ülke temsilcisi olarak İran'da İngiliz ve Rus işgalinden doğan finansal sorunları çözmek için ülkede bulunuyordu. Fakat onun İran'daki varlığı Rusya ve İngiltere'nin sömürgeci siyasetleriyle bağdaşmadığı için Rusya İran'a zorbacı bir ultimatumla onun İran'dan ihraç edilmesini emretti.
Milletvekilleri ise bu ultimatumun kabul edilmesine şiddetle karşı çıktılar. Zira bu hareketin ülkenin bağımsızlık ilkesine karşı olduğunu savunuyorlardı. Fakat dönem hükümeti meclisin kararına aykırı olarak Amerikalı Morgan Schuster'i ülkeden ihraç etti. Ardından meclisi kapattı ve muhalif milletvekilleri tutukladı. Hükümetin Rusya'nın isteğini kabul etmesine karşı en sert muhaliflerden biri olan Şeyh Muhammed Hiyabani hükümetten korunmak için Kafkasya'ya gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra Tebriz'e dönmesi ise bu kentin Ruslar tarafından işgal edilmesi ve siyasi baskı dönemiyle eş zamanlı oldu. Öyle ki Şeyh babasından öğrendikleri ile bir süreliğine ticaretle meşgul olmaya karar verdi.
Rusya'da 1917 devrimi ve İran'ın çeşitli bölgelerinden çekilmeleri ardından özgürlükçülerin siyasi faaliyetleri için uygun ortam hazırlandı. Şeyh Hiyabani bu özgürlük nimetine fırsat bildirerek mücadeleci ve özgürlükçü arkadaşlarını bir araya topladı ve bir komite kurdu. Bokorom Demokrat Kanat Komitesi adı altında halkın bilgi ve görüş seviyesini yükseltmekle birlikte onların sorunlarını ele almaya çalışırdı. Bu yüzden Teceddüt adlı gazetenin basımı gibi siyasi ve kültürel faaliyetleri yanında halkın refahını sağlamak için çalışmalarda bulunuyordu. O yıllarda Tebriz'de halk kuraklıktan acı çekiyordu ve kentte kıtlık büyük sorunlara sebep olmuştu. Şeyh Muhammed Yabani, bir din adamı ve de Demokrat Kanat Komitesi üyesi olarak hemen istiflemek ve fiyatların yükselmesiyle mücadeleye başladı ve halk arasında adi dağıtım ile Tebriz halkının sorununu çözmeyi başardı.
Sonunda 4. dönem meclis seçimleri miladi 1919 yılında başlarken dönemin başbakanı Hasan Vusugu Devli, İngilizler ile İran'ı tamamen sömürge haline getiren utanç verici bir anlaşmayı imzalamaya hazırlanıyordu. 1919 anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma uyarınca İran'ın tüm finans, gümrük ve askeri işlerinin kontrolü tamamen İngilizlere veriliyordu ve böylece İran uygulamada İngilizlerin bir sömürgesi haline geliyordu. Anlaşma metninin yayınlanması ile halk arasında muhalefet dalgası yükseldi ve Şeyh Muhammed Yabani de Tebriz'de Teceddüt gazetesinde şöyle yazdı. Anlaşma meclis tarafından onaylanmadıkça bir kağıt parçasından daha fazla değildir ve itibarsızdır.
Şeyh Muhammed Yabani'nin girişimleri Başbakan Vusuhu Dule'yi bir çare bulmaya mecbur kıldı. Böylece Tebriz seçimlerindeki yetkili organlar ve çalışanlarını değiştirerek Azerbaycan seçimlerinde yolsuzluk yaparak Şeyh Muhammed Yabani'nin yüksek oy oranı ile meclise girmesini engelledi. Sadece Yabani değil, Tebriz'den hiçbir milletvekili meclise giremedi. Bunun üzerine Yabani Tahran'a gitti ve sorunu müzakere ile çözmeye çalıştı. Fakat daha sonra bunun bir komplo ve entrika olduğunu ve müzakere ile çözülemeyeceğini fark etti.
Şeyh Muhammed Yabani bu olayın üzerine tekrar Tebriz'e döndü ve Tebriz'de yerel meclisi kurarak halkın siyasi ve sosyal konularda bağımsızca görüş bildirmelerini sağlamaya çalıştı. Bazıları bu olayın üzerine onu bölücülükle suçladı. Fakat onun başlıca hedefi ise meşruta hedeflerini pratikte gerçekleştirmekti. Şeyh Yabani bu hedeflerin hükümetin açgözlülüğünün kurbanı olduğunu ve meclistekilerin de bu aşırı hırsa karşı mücadele gücünden yoksun olduğunu görünce bizzat girişimde bulunarak meşrutayı tekrar canlandırmaya çalıştı.
Doğal olarak hükümete bağlı Tebriz valisi ve askeri güçler Şeyh Muhammed Yabani'nin girişimlerine karşı savaşmaya başladılar. Aralarındaki keşmekeş ise Tebriz halkının Şeyh Muhammed Yabani'ye destek bağlamında ayaklanmasına kadar devam etti ve sadece iki gün içinde Vusuhu Dule'nin tüm adamlarını da Tebriz'den kovdular.
Başbakanlıktan alınan Vusugu Devle'nin yerine Moşuru Devle atandı. Yeni başbakan, Yabani kıyamına karşı hile yoluna başvurdu. Onun temsilcisi önce Tebriz'de kıyamın önderleriyle konuşup onları tatmin etmekle ayaklanmayı durdurmaya çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Bu yüzden dönemin Azerbaycan valisi olan Muhbir-i Saltani bir Rus albayı olan Tebriz Kazakhane reisinin yardımıyla Tebriz kıyamını devirme planını tasarladı. Onlar tam da Şeyh Yabani güçlerinin kentin etrafındaki eşkıyaları ile savaşmaya gittiklerinde kente saldırdılar ve ayaklanmanın tüm güçlerini ya öldürdüler veya silahsızlaştırdılar. Ardından özgürlükçilerin tüm merkez ve dairelerini ele geçirdiler.
Kazak askerler Muhbirol Saltanen'in emriyle Şeyh Muhammed Yabani'nin evine saldırdılar ve birkaç saat çatışmanın ardından en sonunda Şeyh Muhammed Yabani'yi şehit ettiler. Bu şehadet ise birçok şahsiyetin teessüfüne sebep oldu ve Melek-u Şuera Bahar, Arif Kazmini, Muhammed Ali Saffet ve diğer birçokları hakkında şiirler yazmasına ve onu takdir ederek kendisiyle övündüklerini belirtmelerine sebep oldu.
Dinleyiciler, İran'ın büyük özgürlük mücahidi Şeyh Muhammed Hiyabani'nin hayatını kısaca sizlere aktarmaya çalıştık.
Programlarımızı www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretilen hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Hameneyi, takva konusunda Allah'tan başkasına bağlanmama konusunda uyarıda bulunarak bunun muttaki birinin şartlarından olduğunu ifade ediyor. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuya değineceğiz. Kur'an'da takvaya davet meselesinin yanı sıra, ki başından sonuna kadar defalarca ve defalarca takvaya davet edilmişiz. Bu sorunları çözen ve yolu açan gerçeğe ve buna karşı Allah'tan başkasına bağlanmama konusu da gündeme gelmiştir. Ki sanırım Nahl suresindedir. Gerçek böyle iken siz hala Allah'tan başkalarından mı korkuyorsunuz? Acaba Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Peki Allah'tan başkası ne demek? İnsanın babasına, insanın annesine dikkat etmesi ki iyidir. Mümin kardeşe de dikkat etmek iyidir. Maksat bunlar değildir. Yani Allah'tan başka güçler, Allah'a karşı olan güçler. Öyleyse biz takvaya bağlı olduğumuzda Allah'ın gücünden korkuyoruz. Allah dışındaki güçlerden korkmuyoruz. almıyoruz demek, yani onları dikkate almıyoruz. Konsantre olmadığımız değil, üstelik konsantre olmamız gerek fakat onlardan korkmuyoruz. Bizim yaşamımız, saadetimiz, bizim geleceğimiz, bizim kaderimizin onların elinde olmadığını düşünmüyoruz. Bu takvanın bir gereğidir. Bakın, tüm bunlar bir halkın zafer yoludur. Yani bir İslam ümmetinde takva olunca, böyle düşününce ve böyle davranınca mecburen gelişme yaşanır, hareket oluşur, ilerlemek, yücelmek, yükselmek ve o zaman bütün dinlerden üstün kılmak olur ki Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de defalarca ve mükerrer geçmiştir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyn'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.